Musa 20. ayrım, sayfa 337. İlk çatışma, ilk zafer. 1. Mısır'dan çıkıştan sonra İbranilerin uğradığı ilk silahlı saldırının Amaleklilerinki olduğu yazılıdır. Ama saldırının nedeninden söz edilmemiştir. Burada savaşın kayaya vurma olayının hemen arkasından patlak verdiğine dikkat çekiliyor. Herhalde su kaynağının Musa tarafından bulunduktan sonra İbranilerce kullanılmaya başlanmasıyla Amalekli bedevilerin saldırısı birbiriyle ilişkilidir. Bu insanlar yarı göçer hayvancılardı ve onlar için su kaynakları çok değerliydi. Toprakları üzerindeki bir kaynaktan su alan yabancılar, görünce onlara saldırmışlar, köle yapmak üzere tutsaklar da almışlardı. Bütün bedeviler gibi Ameriklilerin de o çağda talan alışkanlığı vardı. Saldırı Sina Dağı'nın yakınında yapıldığına göre Amerikliler Akabe Körfezi'nin kuzey kıyısında, Medyaniler ise güneyde yaşıyorlardı. O çağda toprakların yarı göçer halklar arasındaki bölüşümü doğal olarak belirsizdi ve çatışma konusuydu. O günden bugüne de binlerce yıl içinde coğrafi yapı çok değişmiştir. Encyclopedia Britannica'da Ameliklilerin Yahuda'nın güneyinde yani Edom topraklarının sınırında yaşadığı yazılıdır. Herhalde doğrudur. Çünkü Amelikliler Edomluların bir koludur. Amelikliler İbrahim'in kabilesinden gelmekle birlikte uzak akrabalarına olan düşmanlıkları çok eskilere dayanır. Hatta Filistin'e gelen ilk İbranilerle başlamış olabilir ve Davut peygambere kadar Musa'dan sonraki 300 yılda da devam ettiğine göre çok da uzun ömürlü olacaktır. Bu düşmanlığın ve kinin sebebi bilinmiyor. Ola ki İbrani kimliğinin henüz oluşmadığı çok eski çağlarda yine böyle bir su ve otlak çatışmasından doğmuştur. 2. Çıkış kitabı Yeşun'un bütün Ameliklileri kılıçtan geçirdiğini yazar. Oysa Mısır'dan çıkışlarında İbranilerin bellerinde kılıçları olmasına imkan yoktur. Zaten Mısır'da da silahları yoktu. Mısırlıların kendi toprakları üzerinde silahlı İbrani milislerin dolaşmasına izin vermiş olması düşünülemez. Savaş sırasında ve sonrasında kılıçları var idiyse bu düşmandan alınmış olabilir. Burada İbranilerin Musa'nın emri üzerine hangi silahla savaşa giriştiğini düşünmek gerekir. Çünkü Yeşun'un Ameleklilerle silahsız, çıplak elle savaşmaya kalkışması imkansızdır. Üstelik Amelekliler silahlıydı. Yağmacılıkla, düşman komşularıyla, Medyanilerle, Moablılarla sürekli dövüşerek savaş deneyimi kazanmışlardı. Yukarıda görüldüğü gibi bu konudaki kuramlar fazla değildir. İbraniler çevreden buldukları ucunu ateşte yakarak sertleştirdikleri sopalarla ve sapan taşlarıyla dövüşüyorlardı. Yalnızlık. 1. İbranilerin de o çağın bütün halkları gibi köleleri vardı. Köleler ya savaş esirleriydi ya da kendilerini satan insanlar olurdu. İbraniler de kendilerini öteki İbranilere satarlardı. Bununla birlikte İbrani kölelerin bir kolaylığı vardı. İstedikleri an özgürlüklerini satın alabilirlerdi. Aksi halde 6. yıl kendiliğinden özgür sayılırlardı. Çünkü 7. yıl sept yılıydı. Eski ahit metinlerinde köleliği düzenleyen pek çok ibare vardır. Bunların ne zaman uygulanmaya başladığı bilinmiyorsa da kesinlikle uygulandığı kuşkusuzdur. Musa da tutsak edilen Ameleklilere 6 yılın sonunda özgürlük sözü vererek yüce gönüllülüğünü göstermiş ve yasalara da uymuştur. 2. Çıkış kitabı ve onu izleyen sayılar ve Levililer kitaplarının büyük bölümü, Musa'nın yasayla ilgili buyruklarına ve Kenan'a kadar olan yolda ahit sandığının yapılmasıyla ilgili talimatına ayrılmıştır. Açıkça bellidir ki bu kitapların yazarları Yahudiliğin temellerinin süratle Mısır'dan çıkışın hemen arkasından atılmış olduğunu göstermek için ilahiyat açısından yeterli bir yapılaşmanın gerçekleştiğini anlatmak istemişlerdir. Oysa tarafsız bir tarihçi gözüyle bu anlatılanların gerçek olması imkansızdır. Örneğin Sayılar kitabı, 40. bölümlerdeki tanrısal buyruklar, İbranilerin Kenan'a varacakları güne kadar yaşadıkları kıtlıkla nasıl bağdaştırılabilir? Günlük sungu olarak verecekleri kusursuz iki koçu, halis zeytinyağı ile yoğrulmuş 3,5 ölçek unu ve 6 litre şarabı, aylık sungu olarak 2 öküz, 1 koç ve 6 kuzuyla bir tekeyi nereden bulacaklardı? Aynı şekilde Mişkan çadırı taşınabilir tapınak, Latincesi tabernakulum kurulması ve ahit sandığının yapılması da bu işlemlerin göç yolculuğu sırasında yapılmış olmasının mümkün olmadığını gösteriyor. İbraniler ince ketenden kocaman perdeleri nasıl dokuyabilir, bunları mora, pembeye, kırmızıya neyle boyayabilirler? Bronz süslemeleri dökerek ahit sandığının tahtasını nasıl altınla kaplar, altın zincirleri, som altın tabakları ve şamdanları nasıl yapabilirlerdi? İbranilerin giyeceği, tören, üstlükleri için mor iplikle örülmüş çiçek biçimindeki püskülleri nasıl yaparlardı? Dokumacılardan, marangozlardan, kalkma ustalarından, kuyumculardan beklenen bütün bu işler göç edenlerin Kenan'a varacakları güne kadar yaşadıkları koşullarda kesinlikle yapılamazdı. Zaten Süleyman Tapınağı'nda bulunduğu söylenen ve kuşkusuz taşınabilir olmayan Mişkan Çadırı'nın tarifi, ilgili buyrukların yerleşik bir halka hitap ettiğini açıkça göstermektedir. Bu ayrıntılı emirlere yer verilmeyişinin sebebi şudur. O emirler İbranilerin Kadeş Barnea'ya yerleşmelerinden sonra söz konusu olacaktır. Esion Geber'e dönüş. 1. Çölle aynı adı taşıyan dağlardan doğan mevsimlik akarsu, kollarından biri, en büyüğü, Akabe Körfezi'ne, Esion Geber'e doğru akar. Çıkış kitabına göre Yetro, damadının üstlendiği misyonu öğrendikten sonra kızı Tisipora'yı ve iki torununu alarak Musa'ya gitmiştir. Kitaptaki metin karmaşık, belirsiz ve çelişkilidir. Öncelikle Yetro'nun Musa'yı Tanrı'nın dağında kalmakta olduğu yerde görmeye gittiğini yazar. Bu dağın nerede olduğunu söylememiştir. Sina dağlarının güneyinde, Sina dağının yanında mıydı? Ya da kitabımızın iddia ettiği gibi Esion Geber'in kuzeyindeki Karkom dağında mıydı? Her iki halde de Yetro'nun girişimi olacak gibi görünmüyor. Sina'nın eteğindeki kamp yeri geçici bir yerleşimdi kuşkusuz ve Yetro, Musa'nın ister istemez Esion Geber'e doğru geleceğini bildiği halde kızını birkaç yüz kilometrelik bir yola götürmeyi düşünmeyecek kadar akıllı bir insandı. İkinci şıkta da Musa, bu olasılık daha akla yakındır, Karkom Dağı'na gitmek için yine Esion Geber'den geçmek zorundaydı ve onun karısını görmek arzusu duymaması imkansızdı. Çıkış kitabı bu buluşmayı Yetro tarafından uzun bir yolu yürümeyi göze alarak yapılan bir saygı gösterisine dönüştürmek istemiş olmalıdır. Çıkış kitabının 16, 1 ve 2. bölümlerinde anlatılmış, oysa Musa ve İbranilerin Sina'ya varışlarıyla ilgili bilgilere 19, 1 ve 3. bölümlerinde yer verilmiştir. Yani daha sonra. Buna rağmen bu metinler İbranilerle Medyaniler arasındaki ilişkiyi ışık tutması açısından önemlidir. İkinci önemli özelliği de Pentateus'un öteki metinlerinde ifadelerden farklı olarak bu karşılaşmanın mutlulukla algılanmış olmasıdır. Yetro tarafından tavsiye edilen ve Musa'nın kabul ettiği örgütlenme, dolaylı olarak peygamberin göç yolculuğu sırasında ak saçlı bir bilge değil, henüz genç ve sorumluluklarını başkasına devretmeyi düşünmemiş bir insan olduğunu gösteriyor. Tanrı'nın Dağı, Kılıçların Gölgesi. 1. İbranilerin Medyanilerle ilişkileri belirsiz ve çapraşık nedenlerle bozuldu. Eski Ahit'in 5 kitabının hiçbirinde bu gerginliğin nedenleri hakkında bir ipucuna rastlanmıyor. Musa, Esion Geber civarına geldiğinde onu peygamberin Medyan'e bir bilge olan Yetro karşılamış ve ona kızı Tisipora ile kızının Musa'dan olan iki oğlunu götürmüştü. Sonra Musa, Yetro'dan İbranilerle olan anlaşmazlıklarda kendisine yol göstermesini istedi. Buna karşılık sonra İbraniler Sittim ya da Abel Hasittim kentinin yakınına geldiği zaman Tanrı Medyanileri öfkelendi. Çünkü bir İbrani Şimeon kabilesinden Zimri, Medyanli bir kızı evine getirdi. Kızın adı Kosbi'ydi. Medyanli bir kabile şefinin kızıydı. Öfkeye kapılan Harun'un torunu, Musa'nın yeğeni olduğunu söyleyen Fineas ya da Pinhas, bir mızrak darbesiyle Zimri'yi ve genç kızı öldürdü. Öykü gerçekten gariptir. Çünkü Musa'nın kendisi bir Medyanli kadınla evlidir. Yahveh, Medyanli kadınlara, onların sana Peor'un günahkar kurnazlıklarıyla azap çektirdiği gibi azap çektir ve onları öldür buyuruyor. Tanrısal öfkenin nedeni İbranilerin kızlarla erkeklerin Tanrı Peor'un herhalde günahkar ve kötü huylu Baal Peor'un kutlama şenliklerine katılmış olmasıdır. Ama buna paralel olarak İbranilerle Medyaniler arasında birden patlak veren düşmanlığın elle tutulur bir nedeni de vardır. Medyaniler İbrahim'in 6 oğlundan biri olan Medyen'in soyundan gelir. Bu neden topraklarının sınırında birden beliren İbrani kalabalığından ve sürüleriyle kuyularına zarar vermeleri olasılığından korkan Medyanilerin Moablılarla yaptıkları anlaşmadır. İbranilerin bir tarafa, Medyanilerle Moablıların öbür yanda dövüştüğü bu savaşta dini nedenlerle maddi nedenleri birbirinden ayırmak zordur. Ama eski ahit yazarlarının Savaşı ve Sayılar kitabının anlattığı korkunç soykırımı dini nedenlerle haklı göstermek istemeleri kabul edilemez. 2. Hobab'ın, Yetro'nun oğlu yani Musa'nın kayınbiraderinin İbranilerle birlikte savaşa katılması birçok soruyu beraberinde getirir. Musa büyük bir heyecanla Hobab'ı İbrani kervanına katılmaya çağırmış, Hobab önce kabul etmemiş, Musa sonra kayınbiraderini onlara katılmaya razı etmiştir. Ama onun kız kardeşi Tisipora'nın da kendi kanlarından olan insanlarla Medyenlilerle yapılan acımasız savaşa ve sonraki soykırıma nasıl ve neden katlandıkları anlaşılamaz. Kutsal kitap, Medyenlilere olan doğal bağlılıklarıyla Musa'ya sadakatleri arasında kalmış olarak çektikleri acıya ve azaba tek sözcükle bile değinmemiştir. Koyunlar ve Bozguncular 1. Harun ile Miriam'ın Musa'ya yabancı bir kadınla evlendiği için acı sözler söyledikleri Sayılar kitabında ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Tisipora, Medin'in Kuşi kabilesindendi. Sayılar kitabına göre Harun'la Miriam Tanrı tarafından onları hemen bembeyaz yapan bir cüzdanla cezalandırıldılar. Ve Harun değil ama Miriam kamptan 7 gün içinde uzaklaştırıldı. Bu gelip geçici cüzdanın ne olduğu konusu karanlıktır. Üstelik bu aşırı cezaya da gerek yoktu. Çünkü Harun da Miriam da kardeşleri ve şefleri olan Musa'ya zaten itaat ediyorlardı. 2. Banotu bütün antik halklar tarafından bilinen, özellikle dinsel amaçla kullanılan bir bitkidir. O çağda tanrısal bir ruh tarafından ele geçirilme olarak yorumlanan trans halleri yaratırdı. Sayılar 11, 26 ve 29. bölümlerin anlattığı garip olayda olduğu gibi, müritlerin sıkça başvurduğu bir bitkiydi. Sözü geçen metinde, Eldad ve Medad adlı kişilerin garip bir trans içinde görüldüğü anlatılmıştır. 3. Eski ahitin sözünü bile etmediği ve İşaya'da başladığı sanılan geç doğmuş bir inanç, Miriam'ın bir kadın peygamber olduğunu kabul ettirmek ister. Musa'nın ilahilerinin bile Miriam'a ait olduğunu iddia ederler. Eski ahit ise onu Musa'nın otoritesini sürekli tartışan, hatta evliliğini bile kınayacak kadar ileri gidebilen acımasız ve sevgisiz bir kadın olarak anlatır. 4. Musa'nın Medyenli Tisipora ile evliliğinin karşılaştığı olumsuz tavır, hatta bu birliktelik karşısındaki bazen açık düşmanlık yüzyıllar boyu devam etmiştir. Gerçekten de Sayılar kitabı, Tanrı'nın Musa'ya ve Harun'a göründüğü sırada ikisinin de çocukları olduğunu söyler. Ama Harun'un çocuklarının adlarını sayarken Musa'nın çocuklarından Gerşon ve Eleazar'dan hiç söz etmez. Bu suskunluk ola ki sonradan uygulanmış bir sansürün sonucudur. İlk yerleşim. Bakınız baş taraftaki harita. Söz konusu olan Esyon-Geber'in kuzeybatısında, Paran Çölü'nün güneyinde deniz seviyesinden 500 metre kadar yüksekte, Arabanın batısındaki Abrona ve Yimna kentlerinin bulunduğu yer olmalıdır. Belki Obot denilen bölge. Eski ayet kitaplarından hiçbiri buraya özellikle önem vermemiştir. Ama çıkış kitabının Yetro'yu yolcu ettikten sonra Musa'nın kendi ülkesine döndüğünü söyleyen bölümü, uzun sürmüş bir molayı düşündürüyor. Musa, Yetro'yu Moab ve Edom ülkelerinin sınırında olan bu bölgeden uzağa gönderemezdi. Daha doğuda Amorilerin toprağına girmiş olurdu. Yukarıdaki metin oldukça şaşırtıcıdır. Musa'nın o sırada Amaleklilerle yapılan savaş sonrasında kendi ülkesi olamazdı. Daha Kenan'a varmamışlardı. Zaten Pentateus'a göre hiçbir zamanda giremeyecektir. Sözü edilen ülke hangisi olabilir? Bence olsa olsa İbranilerin Kenan'a doğru tekrar yola koyulmadan önce yaptıkları uzun bir mola, geçici bir yurt olabilir. Bu uzun mola yine benim inancıma göre Musa'nın halkı büsbütün dağıtıp parçalayacak derbeder ve amaçsız bir yürüyüşü birkaç ay daha sürdürmek istememesi nedeniyle aldığı bir karardı. Bu sırada insanlarına yasayı ve yasanın gerektirdiği örgütlenmeyi kabul ettirmeye çalışacaktır. Pentateus'un birçok bölümü, özellikle de ahit sandığının ve onu koruyan çadırın yapılışıyla, dini tören ve vecibelerle ilgili ayrıntılar, çölde yürümekte olan bir kalabalığın gerçeklerine ters düşmektedir. Bunlar uzun süreli bir yerleşik düzende ancak uygulanabilir ve bir anlam taşırdı. Bu tahminle seçilen yer bana tarih ve jeoloji açısından kabul edilebilir görünüyor. Tarihçi gözüyle mantıklı çünkü Medyenlilerin birden İbranilere düşmanca tavır almaları ve onlara karşı Moablılarla birleşmeleri yeni gelenlerin su kaynaklarında yaratacağı tehlikeyle açıklanabilir. Gerçekten de yarı göçer hayvancılar olan Medyenliler ve Moablılar için hayvanlarının içeceği su çok önemliydi. Bu iki halkın ortak ve hayati çıkarlarının bulunduğu bölge, kendi ülkelerinin hemen yanındaki bir yer, büyük olasılıkla Araba Irmağı valisi olabilirdi. Jeolojik açıdan incelendiğinde görülür ki şimdi kurak olan bölge İsa'dan 2000 yıl öncesinden beri büyük kalabalıkların yaşadığı bir yerdir. Aralarında Timna'nın da bulunduğu en az 39 kent biliniyor. Çünkü bölge pek çok akarsuyla, mevsimlik akarsularla sulanıyordu. Kuzeyde Hiyon ve güneyde Araba ve kolları gibi. Özetle bölge hayvancılar için bir cennetti. Bu bölge Sina Dağı'ndaki en iyi yere denk düşmektedir. Davetsiz misafirler. 1. Vahiy ile gönderildiği şekliyle çok katı olan Sept, İbranilere evlerinden 100 adım öteye gitmeyi yasaklıyordu. 2. Kuşkusuz Musa'nın kişiliğinin en önemli niteliklerinden biri ağır basan Mısırlı yanıdır. Bütün eski tarihçiler için Strabon, İskenderiyeli Clemens, Sezaralı Eusebius ve kendi de Yahudi olan 12. yüzyıl felsefecisi Salomon Maimon için Musa'nın Mısırlı kökeni kesindir. Çağdaş meslektaşları da onlardan pek farklı düşünmüyorlar. 16. yüzyılda İbrani tarihi uzmanı İngiliz John Spencer için Musa Mısırlı değildir ama Mısırlı olmuş bir İbranidir. Freud'un gözünde Musa, krallık kurmaya karar veren, İbranileşmiş bir Mısırlıdır. İdeal bir yeni Mısır yaratmak için İbranileri Mısır'dan çıkarmıştır. Bu ulus yaratan peygamberin kişiliğini ve hayatını incelemiş olan tarihçiler, Mısır uygarlığının onun yapısı üzerindeki etkisine ağırlık vermişlerdir. Hatta yüzyılımız başladığında, Prusyalı tarihçi Eduard Meyer, sözcüğün tam anlamıyla bir Mısırlı Musa vardı der. Ve Meyer, Pentateus'un verdiği bütün tarihi bilgileri bir kenara bırakarak oldukça şaşırtıcı bir iddia ile ortaya çıkar. Bir tek değil, iki Musa vardı der. Biri Mısırlı, diğeri onunla aynı adı taşıyan bir Medyenli. Burada Meyer'in dil konusundaki bilgisizliği ortaya çıkar. Medyenlilerde Musa adına rastlanmaz. 3. İbraniler arasındaki iç çatışmalar ve Medyenlilerin Moablılarla ittifakı birden kendiliğinden oluşmuş değildir. Birlikte yaşanan uzunca süren bir komşuluğun sonucudur. Olay çok daha kuzeyde Ürdün Irmağı'nın doğu kıyısında ve Ölü Deniz'in kuzeyinde Moab ovalarında Eniba yolu üzerinde yaşandı. Hazırlık Dağı 1. Su saati. İlkel biçimde olanları vardı. Birkaçını göçmenlerin eşyaları arasında getirmiş olmaları mümkündür. 2. Fırtına çıkış kitabında anlatılmıştır. Ama Musa'nın Yahveh ile buluşmasından 3 gün sonra dağda ve şafak vakti patladığı söylenir. 3. Yüzyıllardan beri Yahveh'in Musa'ya göründüğü dağın hangisi olduğu konusunda birçok kuram ortaya atılmış, en az 9 yerden söz edilmiştir. Cebel Helal, Cebel Şimbiş, Cebel Yuallik, Cebel Serbal, Cebel Katrina, Cebel Musa, Sina Yarımadası'nda. Akabe Körfezi'nin doğu kıyısında, bugünkü Suudi Arabistan'da iki dağ daha ki içlerinden biri Cebel Luaz, 1998'de oldukça heyecan verici ama arkeolojik olarak pek de yeni sayılmayacak bir söylemle öne çıkmıştı. Bu yerlerin hiçbiri kesin olarak kabul edilemez. Bazısı coğrafi, bazısı topografik nedenlerle, kimisi tarih için Cebel Helal ve Cebel Şimbiş, büyük göçün izlenmesi gereken mantıklı yolun tamamen dışındadır. Cebel Yuallik, Sazlıklar Denizi'nden sadece 50 kilometre uzaklıktadır. Bu durumda Yahve'in görünmesi için biraz erken olurdu diye düşünüyorum. Serbal, Katrina ve Musa dağları tarih açısından olabilir, yalnız Pentateus'un verdiği ayrıntılı bilgilere uymuyor. Bu durumda da 3 dağı da gözden çıkarabiliriz. 1955'te bölgeyi gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki, çağdaş bir dağcılık donanımı olmadan Cebel Katrina'yı tırmanmak imkansızdır. Akabe Körfezi'nin doğu yakasındaki 2 dağ da söz konusu olamaz. Ne Pentateus, ne tarihi gerçekler, İbranilerin söz konusu körfezi geçtiğine dair bir ipucu veriyor. Zaten nasıl, neyle geçeceklerdi? Bu yol onları ulaşmayı o kadar arzuladıkları vaat edilmiş topraklardan da uzaklaştırırdı. Bana en kabul edilebilir görünen yer, Profesör Emmanuel Anati'nin teklif ettiği Harkarkom'dur. Bu teklif iki ayrı tezde, Tanrı'nın da Harkarkom adlı çalışmalarında ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Başka birçok nedenin de ötesinde Profesör Anati'nin tezi iki konuda çok haklı ve akılcı görünüyor. Öncelikle Harkarkon bölgesi, İbranilerin Akabe Körfezi'nin batı kıyısını ezledikten sonra Necef'ten ve Medyen ülkesinden geçerek kuzeye, Kenan'a doğru izleyecekleri en akılcı yolun üstündedir. İkinci nokta dağın yayan çıkılabilecek olması ve çevredeki bitki örtüsüyle kutsal kitabın verdiği ayrıntılı bilgilere uymasıdır. Harkarkon 847 metre yüksekliğindedir. Profesör Anati, yamaçların oldukça dik olduğunu söylüyor. Ama iki patikanın tepedeki platoya kadar çıktığı batı yamacı tırmanışa müsaittir, diyor. Dağ aslında çakmak taşı tabakalarının da göründüğü bir kalker yığınıdır. Tabanı güneyden kuzeye 4 kilometre boyunda ve doğudan batıya aşağı yukarı 2 kilometre enindedir. Platoda birbirinden 70 metre kadar uzak iki tepe yükselir. Harkarkon, Safran Dağı adı yenidir. Kısa bir süre Hargeshur diye adlandırılmıştı. En eski adı Hazırlık Dağı ya da Çokluk Dağı anlamına gelen Cebel İdeit'tir. Bu dağın sayılar kitabında göç yolculuğunun sıralanan 42 etabından 34.sü olan Hor Dağı olduğu düşünülebilir. Harun'un tören giysilerinden soyunup öldüğü yer ama Pentateos'un kitaplarındaki kronoloji bu kurama izin vermiyor. 4. Çıkış kitabının anlattığı destansı öykülerin hiçbiri bu kadar çok kuramın ortaya atılmasına yol açmamıştır. Çok beğenilmiş bir çalışma, 1997'de eski ahitle ilgili bütün tarihi birikimlere karşı çıkarak bu metinlerde gizlenmiş bir şifre olduğunu iddia ederken, Yahveh'in uçan dairesi, Sina Dağı'nın doruğuna konmuş bir uzaylı olduğunu ve Musa'ya megafonla seslendiğini söyleyecek kadar da ileri gidiyor. Bu destansı öyküyü yorumlayanlar iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup, yörede bir yanardağ patlaması olduğunu, dağın ateş yanan bir ocak gibi tüttüğü sözlerinin bunu ispat ettiğini ileri sürer. Yani Yahveh'in Musa'ya göründüğü dağ bir yanardağdı. Gerçekten de Necef, Suriye-Asya fay hattı üzerindedir. Ama hiçbir araştırma bölgede ve Sina Dağı'nın bulunabileceği herhangi bir yerde bir yanardağın izine rastlamış değildir. Ayrıca bir yanardağ patlaması aynı anda dağın doruğunda patlak veren korkunç fırtınayı açıklayamaz. Üstelik böyle bir patlamanın fırlatacağı taşlar, toz bulutları ve akacak sıcak lavlar dağ eteğindeki yaklaşmaya çalışan insanları kaçırırdı. İkinci grup yorumcular çok büyük bir göktaşının dağın tepesine düştüğünü, toprağa değdiği yerde sürtünmeyle oluşan ani ve çok yüksek ısıyla kayaları akkor haline getirdiğini ileri sürmektedir. 1908'de Sibirya'ya düşen Podgamenna'ya göktaşının meydana getirdiği sıcakla 60 kilometre uzaktaki insanların giysilerinin yandığı biliniyor. 1800'lerden önce bugün olduğundan çok daha fazla göktaşı düşüyordu ve denizin tanrısal bir maden olduğu yolundaki eski inançların kökeninde bu vardır. Bu göktaşı bir fırtına sırasında düşmüş ya da düşüşü sonucunda çevredeki bulutlarda ani ve güçlü bir yoğunlaşma meydana gelmiş olabilir. Benim eğilimim bu ikinci kuramdan yana, üstelik çıkış kitabı iki yerde çok güçlü boru sesinden söz eder. Bir yanardağ patlaması böyle bir ses çıkarmaz. Aksine büyük bir göktaşının atmosferin alt katmanlarına girmesi çok güçlü bir boru sesine benzetilebilecek bir ses çıkarabilir. Ateşten Yele 1. Çıkış kitabındaki garip bir ayrıntı birçok yorumcuyu kuşaktan kuşağa şaşırtarak açıklamasız bırakmış, Musa'yı canlandıran sanatçıları da etkilemiştir. Yahveh'le dağdaki buluşmasından sonra aşağı indiği zaman Musa'nın yüzünde garip ve kuşkusuz korkutucu, çünkü insanlar yaklaşmaya korkmuşlardı, bir şey vardı. Yüzünün cildi parlıyordu, yanakları ışık saçıyordu diye yazıyor Andre Chokhari. Çünkü Yüce Tanrı ile konuşmuştu. Bu nedenle o günden sonra Tanrı ile konuştuğu zamanlar dışında nereye gitse yüzüne peçe takmak zorundaydı. Bu ayrıntılı 6 ayrı metinde 6 kez tekrarlanmıştır. Bu şaşırtıcı ısrar Musa'nın yüzüyle İbranilere çok etkilemiş olduğunu düşündürüyor. Metinlerde yapılmış bir çeviri yanlışlığı yüzünden uzun yüzyıllar boyunca Musa'nın ışıktan boynuzları olduğu sanılmıştır. Peygamberin en ünlü heykellerinden birinin, Michelangelo'nun Musa'nın boynuzları vardır. Amerikalı yorumcu William Pope'a göre, Musa'nın yüzü tanrısal aydınlıkla güzelleşmekten çok yanmış ve kabarmış olmalıdır. Göktaşının neden olduğu ateş ve yüksek ısı karşısında hareketsiz duran Musa'nın yüzünde ağır yanıklar oluşmuş ve bir süre güneşten korunmak için yüzünü örtmüştür. 2. Yasa levhaları Yahvistlerin ve Elohistlerin deyimiyle taş levhalar, tarihçilerin çoğuna Babil yasalarını hatırlatır. İsa'dan önce 2000'lerde yazılmış bu yasalardan sonra Mısırlıların yasa niteliğindeki birçok metni de taş levhalara yazılmıştır. Bir derinlik kayacı olan diorit levhalara yazılması bu metinlere sonsuz olmanın itibarını kazandırıyordu. Musa da tanrısal emirleri taş levhalara yazarak geleneğe uymuştur. Çağdaş tarih ve özellikle de dinler tarihi açısından ve Musa'ya gelmiş olan vahiy konusunu asla tartışmadan şunu söylemek gerekir ki, Yahve'in bizzat kendisinin emirleri taşa yazmış olduğunu kabul etmek zordur. Hele Musa, kapıldığı öfkeyle taşları kırdıktan sonra taşların ikinci kez Yahve tarafından yazıldığını düşünmek imkansızdır. Bu epik öykünün, Yahve'in emirlere verdiği önemi göstermek için başvurduğu zorlama, böylece tanrısal gücün mücadeleci olduğunu izleniminin yaratılması, kanımca Tanrı'ya duyulan saygıya ters düşer. Sanırım en akılcı olanı, Musa'nın eline Tanrı'nın yol gösterdiğine inandığını düşünmektir. 3. Öyle görünüyor ki, çıkış kitabına göre, Sept emri 10 emirin ilanından önce verilmiştir. Çünkü Musa çöl yolculuğunun ilk bölümünde manna'dan başka yiyecekleri olmadığı günlerde, İbranilerden Sept'e uymalarını istemiştir. Şu halde bu bir hatırlatma, var olan bir geleneğin emir haline getirilmesidir. Bir rüya ve ahit sandığı. 1. Batılı Sami topluluklarda Baal'in sadece yaratan anlamına geldiğini hatırlayalım. 2. Boru sesinden önce kutsal dağa yaklaşmanın idam yaptırımıyla yasaklanmasının sebebi anlaşılamamıştır. Çıkış kitabı. Bugün de karanlık ve çelişkilidir. Gerçekten de çıkış kitabında Yahve'nin emri tekrarladığı ve bu kez boru sesinden önce ya da sonra denilmeden koşulsuz olarak yasaklandığı belirtilmiştir. Aynı zamanda sadece Harun'un dağa gitmeye izinli olduğu görülür. Ama sonra Musa'nın da Harun, Nadab ve Abihu ile gittiği ve İsrail'in 70 yaşlısının da İsrail'in tanrısını gördüğü ve 3 bölüm sonra Musa'nın bu kez dağa Yeşu ile çıktığı yazılıdır. 3. Bu metinler çıkış kitabından alınmıştır. Oldukları gibi yazdım. Çünkü ahit sandığı ile ilgili bu tarifler Tanrı'nın üçüncü emriyle açık bir karşıtlık göstermektedir. 4. Kendim için kendine benzer, yahut göklerde olanın, yerde olanın, yahut sularda olanın asla suretini yapmayacaksın. Bazı yazarlar, bir kalıbın içine erimiş maden dökülerek yapılan heykelle tahta üzerinde kaplama suretiyle yapılan arasında fark olduğunu iddia ederler. Gerçekten de Yahve, tanrılar dökmeyeceksin demiştir. Bu demektir ki Harun altın boğayı yaptığında heykeli kalıba dökerek gerçekleştirdiği için emirleri çiğnemiş sayılmıştır. Ama burada bu iki yöntem arasında fark gözetilmeksizin simgesel anlamı ve Yahve'nin neden ikinciyi tercih ettiğini düşünmek gerekir. Çıkış kitabında ahit sandığının Yahve'nin tarifi üzerine yapıldığını söylemişse de, sandık Tutanhamun özel sandığına çok benzer. Kanatlarını açarak üst kapağı koruyan kerubiler, bana Kahire Müzesi'nde Tutanhamun'un mumyasının bulunduğu altın yaldızlı sandukayı iki yana açılmış kollarıyla muhafaza eden altın yaldızlı tanrıçaları hatırlatır. Kerubi kavramının kökeni bilinmediği gibi İbranice kerub sözcüğünün kökeni de bilinmiyor. Apis 1. Çıkış kitabı altın boğa olayının sorumluluğunu İbranilere Harun arasında paylaştırmıştır. Halk Musa'nın yokluğundan yararlanarak Harun'a bize tanrı heykelleri yap, giderken önümüz sıra götürelim demiş. Harun onlardan altın takılarını vermelerini istemiş. Takıları vermişler. Harun boğa biçiminde bir kalıp yaparak erittiği altını içine dökmüş, Musa'ya yakalanan Harun daha da büyük bir ahlaksızlıkla sorumluluğu kabul etmemiş, kendisinden bir tanrı heykeli yapmasını istediklerini, bunun üzerine altınları ateşe fırlattığını ve ateşte nasılsa bir boğa heykeli oluştuğunu söylemiş. Anlatılan olaya inanmak mümkün değil. Üstelik Harun'un onurunu zedelemek için uydurulmuş düzmece bir öyküye benziyor. Set şenliklerinde olduğu gibi tanrı heykellerini taşımak bir Mısır geleneğidir. Musa ile birlikte çıkışı düzenlemiş olan Harun'un kendi elleriyle Mısır'ın bereket tanrısı Apis'in heykelini yaparak bu putperest geleneğe hayat vermesi düşünülemez. Harun gibi bir insanda, özellikle de Musa'nın dağda Yahve ile konuştuğu sırada Mısır tanrılarına dönüş özleminin böyle elle tutulur bir şekilde ortaya çıkması olacak şey değildir. Çıkış kitabındaki bu öykü, bana kalırsa Harun'un gözden düşürmek, ölümüne kadar Musa'ya sorun çıkararak İbranilerin liderliğinde onunla yarışmak isteyen bu yarım kardeşi gölgede bırakmak için yazılmıştır. Aslında Musa gibi güçlü bir iradeye sahip olmayan Harun'un, Medyanilerle birlikte tapınma şöleni yapmak isteyen İbranilerin ısrarlarına karşı koyamamış olması daha akla yakındır. İbraniler bölgeye geldiklerinden beri çevre halklarıyla, Muaplılarla, Edomlularla, Amorilerle, en çok da Medyanilerle yakın temas halindeydiler. Altın Boğa diye adı geçen puta gelince, ola ki Mısırlı fatihlerin bu yöreye yerleşmek istedikleri kült için oraya koyduğu bir Apis heykeli ya da Apis ile Baal adadı birlikte simgeleyen bir sunaktı. 2. Çıkış kitabına göre Musa yasa levhalarını kırmış, Yahveh onları bir kez daha yazmıştır. Bu ayrıntının halkın büyük yanlışını daha kesin çizgilerle ortaya çıkarmak amacıyla icat edildiğini düşünüyorum. Bu olay bir yandan Yüce Tanrı'nın Musa'nın öfkelerine boyun eğdiği izlenimini verir. Bir yandan da Musa'yı şiddet duygularına egemen olamayan bir insan olarak gösterir. Bu nedenlerle kutsal kitaptaki bu bölümü açığa vurulmamış bir tehdit olarak yorumluyorum. 3. Çıkış kitabı Kudüs'te haç kurbanı kesilmesi niyetinden söz eder. Burada tarih açısından açık bir uyuşmazlık var. Nedeni Pentateus'un daha ileri bir tarihte yazılmış olmasıdır. Hagigah İsa'dan 10 ya da 11 yıl yüzyıl önce Davut peygamber Kudüs'ü başkent yaptıktan sonra kurallaştırılmıştır. 4. Çıkış kitabı Altın Boğa çevresindeki dansın 10 emirin İbrani halkına bildirilişinden az sonra yapıldığı ifade edilmiştir. Böylece ibarenin sadece Pentateus yazarlarının kınamalarını dile getirdiği anlaşılır. 5. Çıkış kitabına göre Leviler ya da rahipler Musa'nın emriyle kılıçlarını kuşanmışlar ve kardeşlerini, dostlarını ve komşularını en az 30 bin kişiyi kesmişlerdir. Öykü inanılır gibi görünmüyor. Din görevlileri kurumunun emirin ilanından bu kadar az süre sonra oluşturulmuş ve Leviler mangasını hazırlamış olması inandırıcı değil. Ayrıca yeni toprakların fethinde sayıca çokluk olmanın önemini bilen Musa'nın 30 bin kişiyi çıkışa katılan İbranilerin 9'da birini feda etmesi olacak şey değildir. Nihayet önceden hazırladıklarını fark etsek bile Levilerin cezalandıracakları suçluları hangi kıstasla ayırdıklarını da sormak gerekir. Çünkü günahkar şenliğe bütün İbraniler katılmıştı. Kefaret ödeyecekleri kurbanları nasıl seçmiş olabilirler? Musa'nın söylediği iddia edilen aşağıdaki sözlerde böyle bir intikamın acımasızlığı ve bağnazlığı açıkça görülüyor. Bugün bütün varlığınızla kendinizi Tanrı'ya adadınız. Çünkü her biriniz kendi öz oğlunu ya da kardeşini cezalandırdı ve böylece kutsanmaya layık oldunuz. Çıkış kitabı. Bazı yorumcular Musa'ya yakıştırılan bu acımasızlığı olayın çok başka bir çağda geçtiğini söyleyerek hoş görmeye çalışır. Oysa tarih Mısırlıların aynı çağlarda böyle acımasız cezalara asla girişmediklerini gösteren olaylarla doludur. Bir tarihçi gözüyle öykü bana gerçeklerden uzak, epik bir abartma örneği gibi görünüyor. Karşısında sürekli bir muhalefet olan Musa, Altın Boğa öyküsü de bunun delilidir. Böylesine ağır ve yaygın bir cezayı nasıl verebilir, nasıl uygulatabilirdi? 30 bin kişinin öldürülmesi, toplumda için için kaynayan isyanın patlamasına, hatta büyük olasılıkla Musa'nın öldürülmesine yol açardı. 19. ayrım sonu, sayfa 352.